Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Arza Varis Olmak İçin Ne Yapıyoruz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Geçen sayıdaki yazımızı şu sorularla bitirmiştik. Allah Teala'nın salih kullarının dünyevi anlamda yeryüzüne varis olacakları müjdesi bizi ne kadar alakadar ediyor? Biz bu müjdenin neresindeyiz? Kendimizi bu ayetin muhatabı kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ulul azm peygamberlerden Hazreti Musa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onların yanındaki inanmış gönüller gibi ipi göğüsleyip bu ilahi müjdeye erişmek için çalışıp çabalayacak mıyız, yoksa işin peşini bırakıp pes mi edeceğiz? Halimizi ameliyat masasına yatırmaya ve ciddi manada sorgulamaya zaruri ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçtiğimiz kesindir. Meselenin bu yönünü anlayabilmek için yemin olsun ki biz zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne el arzı ancak salih kulların varis olacaktır diye yazdık. Ayeti kerimesinin yorumu ile ilgili Muhammed Ratip Nabusi'nin şu açıklamaları dikkatlerimizi çekecek mahiyettedir. Yeryüzünün idaresine salih olanlar, onun imkanlarını en iyi şekilde kullanmasını bilenler, bu ümmet için yapılabilecek her hizmetin hakkını verenler varis olacaklardır. Bundan dolayı sen her gün kendine şu soruları sormalısın. Bu ümmet için ne yaptın? İlim ve bilim olarak Müslümanlara ne takdim ettin? Bilimsel alanlarda liyakatli, ehliyetli hangi evlatları yetiştirdin? İşini hakkını vererek yapan hangi doktorları, hangi hukukçuları, hangi mühendisleri yetiştirdin? Ben iyi bir Müslümanım diyorsun ama bütün mesain hep kendin için, şahsi menfaatlerin için. Peki ümmetin menfaati için ne yapıyorsun? Yaptığının ümmetin salahı için Allah katında hangi değere sahip olduğunu hiç düşünüyor musun? Müslüman dersine iyi çalışmalı, işini sağlam yapmalı, mesleğinin hakkını veren bir doktor olmalı, işini doğru ve dürüst yapan bir tüccar olmalı, malın iyisini uygun fiyata satmalı. Böyle yapanlar peygamberlerle beraber olmayı hak eder. Müslüman yaptığı iyiliklerle ve güzel ahlakıyla insanları Allah'a davet eden kişidir. Kocaman bir Endonezya ülkesi dürüst tüccarlar vesilesiyle Müslüman olmuştur. Müslüman dürüst bir şekilde büyük sanayici olmalı, insanlara helalinden iş imkanları sağlamalıdır. Eğer biz kalbimizi saflaştırır, aklımızı çalıştırır ve geliştirir, hislerimizi kuvvetlendirir, zihnimizi tutuşturur, akılla kalp arasındaki dengeyi sağlayabilirsek, Allah Teala'nın yeryüzündeki halifesi olmaya ehliyetli ve liyakatli oluruz. Fakat bu akılla kalp arasındaki dengeyi tutturmak öylesine kolay olmuyor. Mesela kafirlerin kalplerine göre akılları daha önde oluyor. Müminlerin ise akıllarına nispetle kalbi, imani durumları daha önde olabiliyor. Böyle olunca da denge bozuluyor. Bu açıdan bakıldığında Allah Teala bazen kafirlere yeryüzünde yücelik, galibiyet, üstünlük verebiliyor. Nitekim son 3 asırdır kafirler Allah'ın belirlediği dünya hayatının kanunlarını çok iyi öğreniyor ve öğretiyorlar. Bu kanunların gereğini yapıyorlar, işlerini sağlam yapıyorlar, ihtiyaç duydukları teknolojik aletleri, eşyaları üretiyorlar. Böylece yeryüzünün nasiyesini, perçemini ellerinde tutuyorlar ve dünyaya hakim oluyorlar. Şu an gerçek durum böyle, fakat sürekli böyle olacak diye bir kanun da elbette yok. 70 sahabenin şehit olduğu ve bir o kadarının da yaralandığı Uhud gazvesi akabinde inen ayet-i kerimelerin biri de şöyleydi. Biz bu galibiyet ve mağlubiyet günlerini insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Nitekim peygamberler tarihinde ve Efendimiz'den itibaren de İslam tarihinde bu ayetin pek çok tecellisi yaşanmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla galibiyet bakımından kafirlerin durumları önde olsa da, yeryüzü imkanlarını kendi çıkarları için kullanıyor olsalar da, uzaya çıkıyor ve denizlerin diplerine dalıyor olsalar da, akılları baştan alan teknolojik alet ve edevatlar üretiyor olsalar da, zahiren göz kamaştırıcı bir ilerleme kaydetmiş bulunsalar da, akıbet aklıyla kalbi arasındaki dengeyi kurmuş, dünyayı dünya kanunlarına göre işleyip yönetmesini bilen, Allah'ın şer'i kanunları yanında kevni kanunlarını da bilip ona göre hareket eden mümin müttaki kulların olacaktır. Yüce Rabbimizin bu hususta bize verdiği müjdeler elbette haktır ve gerçektir. Şunu unutmamak gerekiyor ki dünya fani, ahiretse bakidir. Dünyada Allah için yeryüzüne varis olmak da güzeldir, hoştur. Ama en mühimi cennet arzına varis olmaktır. Dünyada arza varis olmak için gereken salahiyeti elde etmek de elbette makbuldür. Ama ahirette cennete varis olmak için lazım gelen salahiyeti elde etmek elbette çok daha önemlidir. Bunun içindir ki yine Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayeti kerimelerle bağlantılı olarak Enbiya Suresi 105. ayete ikinci bir anlam daha verilmiştir. Buna göre ayetteki arzla cennet arazisi salih kullarım ifadesiyle de o cennete girebilecek Allah'a itaat eden müminler kastedilmiştir. Buna göre mana, Allah Teala peygamberlere indirdiği kitaplara ve levh-i mahfuza cennete ancak salih kullarını varis kılacağını yazmıştır. Nitekim şu ayet bu manaya işaret eder. Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennette istediğimiz yerde oturmak üzere bizi bu ebediyet yurduna varis kılan Allah'a hamdolsun. Salih ameller işleyenlerin mükafatı ne güzel. Cennete giren müminler, Allah Teala'nın kendilerine ihsan ettiği bu nimetler karşısında çok sevinecekler. Duydukları neşe ve sürurun tabii bir sevkiyle kendilerine ahiret ve cennetle alakalı vaadini yerine getiren Allah'a hamd edecekler. Anlaşıldığı üzere buradaki arzdan maksat cennet diyarıdır. Müminler kendilerine tahsis edilen o ebediyet yurdunda diledikleri yere konaklayacaklar ve istedikleri gibi yaşayacaklardır. İşte dünyada iman, salih amel, takva, ihlas ve ihsan yolunda ilerlemek için gayret gösteren, çalışan, çabalayan, talihli kulların mükafatı böyle güzel olacak. Onlara Hak Teâlâ şöyle seslenecek. Dünyada yaptığınız iyi amellere karşılık mirasçı olduğunuz muhteşem cennet işte budur. Mü'minun suresindeki ayetlerde ise iman, amel ve ahlak itibarıyla gereken şartları yerine getirip kurtuluşa erecek mü'minlerin Firdevs cennetlerine varis olacakları şöyle haber verilmektedir. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ahirette her insanın biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki yeri vardır. İnkarcılar ölünce cehenneme atılacakları için, müminler cennetteki kendi makamları yanında, inkarcılar için hazırlanmış olan makamlara da varis olacaklar buyurmuş. Ardından da bu iki ayeti kerimeyi okumuştur. Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Arza Varis Olmak İçin Ne Yapıyoruz başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz Sesli Dergi'de ilk olarak. Ve şimdi de Hidayet Erdoğan imzalı imana zarar veren güncel bir virüs. Rol çalmak başlıklı yazıyı paylaşacağız. Mümin ismi hem Allah'a sarsılmaz bir teslimiyette inanan, hem de kendisinden emin olunan, çevresine güven veren, hilesinden ve mekrinden korkulmayan kimse manasına gelir. Fakat bazı ahlaki zaaflar kişide sadece basit bir mizaç kusuru olarak kalmıyor. Özellikle güven ve sadakatle doğrudan ilgili olan bu zaaflar zamanla kalbi istila ederek imanı da sarsan tehlikeli birer virüse dönüşebiliyor. Bu virüslerden biri de emeğin ve hakikatin sinsi düşmanı olan rol çalmaktır. Bir insanın başkasının malını çalması somut bir hırsızlıktır ve cezası bellidir. Ancak bir kimsenin başkasının alın terini, fikrini, projesini veya toplum içindeki itibarını çalması maddi hırsızlıktan çok daha tehlikeli ve tahrip edicidir. Rol çalmak dediğimiz bu manevi hastalık, bir başkasının başarısını veya itibarını doğrudan ya da dolaylı yollarla kendine mal ederek haksız bir paye elde etme çabasıdır. Bu bazen doğrudan bir sahiplenmeyle, bazen de çok ince imalar, görüntüler ve algılar üzerinden gerçekleştirilir. Kişi, aslarına veya üstlerine karşı aslında kendine ait olmayan övgüye değer işleri kendi hanesine yazdırmaya çalışır. Böylece asıl işin mutfağındaki gerçek kahramanlar geri planda kalırken, rol çalan figüran haksız bir itibarın zirvesine oturur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde insanı hem açık hem de gizli günahlardan sakındırırken, aslında bu nevi gizli hırsızlıklara da işaret eder. Hakkı batılla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin. Bakara 42. Bir kişinin başkasının emeğini kendine mal etmesi tam da bu ayetin yasakladığı hakkı gizleme eylemidir. Zira burada hak sahibinin emeği karartılmakta, gerçekle sahte birbirine bulanmaktadır. Özellikle yapmadığı işlerle övülmek isteyenlerin durumu ilahi kelamda çok sert bir ihtarla karşılanır. Ettiklerine sevinen ve yapmadıkları şeylerle övülmeyi seven kimselerin sakın azaptan kurtulacaklarını sanma. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Âl-i İmrân 188. Bu ayet her ne kadar nifak ehli için inmiş olsa da hükmü itibarıyla bu ahlaksızlığa düşen, gururuna yenik düşmüş bir ferdi kapsar. Yapmadığı bir işte övünmekten zevk almak, hakkı tahrif etmekten haz duymaktır ve bu hal kişiyi adım adım Allah'ı unutmaya sevk eder. Vazifenin güzelliğinin aslında kendine ait olmadığını bilmemek ve yaptığı küçük işi büyüterek kendine put edinmek bir karakter küçüklüğüdür. Elmalılı Hamdi Yasır bu zavallı hali o meşhur nükteyle ne güzel özetler. Yek beyza büsat hezar gıdgıdak, yani tek bir yumurta için 100.000 gıdgıdak çıkarmak. İnsan bazen gerçekten hayret ediyor. Bir mümin nasıl olur da başkasının kurduğu dostlukları sanki kendi maharetiymiş gibi anlatabilir? Bir toplantıda az önce duyduğu parlak bir fikri sanki o an kendi zihninde şimşek gibi çakmışçasına dile getiren biri, o fikrin asıl sahibinin orada olduğunu bildiği halde nasıl bir iç rahatlığına sahip olabilir? Bu bir vicdan tutulması değil de nedir? Ortak bir çalışmada herkesin gece gündüz emeği varken sonucu sadece kendi başarısıymış gibi anlatan bir zihniyet, ilmin ve emeğin aslında mukaddes birer emanet olduğunu nasıl unutur? Bir talebenin veya çalışma arkadaşının hazırladığı metni kendi emeği gibi sunan birinin ilmi güvenilirliği nasıl korunabilir? Birilerini yıllarca ilmek ilmek dokuduğu sosyal çevreyi ve bağlantıları sanki kendi nüfuzuymuş gibi pazarlayanlar, başkasının kurduğu köprüden geçip sonra o köprünün mimarıymış gibi davrananlar, karakterlerindeki derin boşluğu bu sahte rollerle doldurmaya çalışırlar. Bazen bir hayır işinde veya bir hizmette birçok insanın sessiz sedasız gayreti vardır. Buna rağmen birinin çıkıp o hizmeti sadece kendi adıyla anılır hale getirmesi manevi bir iflastır. Aile içinde bile ebeveyninin, kardeşlerinin, eşinin veya çocuklarının emeğini yok sayıp başarıyı kendine bağlayan bir insan, aynı sofrayı paylaştığı insanların hakkını nasıl görmezden gelebilir? Bir sohbet meclisinde başkasından duyduğu hikmetli bir sözü kaynağını dürüstçe belirtmeden kendine aitmiş gibi anlatan kişi, sözün bereketinin eminlik sıfatında gizli olduğunu idrak edememiştir. Güvenilirlik sadece doğru söz söylemek değildir. Başkasının hakkını kendi hakkı gibi koruyabilmektir. Mümin, güvenilen ve güven veren insandır. Başkasının rolünü çalan bir insanınsa güven inşa etmesi değil, güveni aşındırması kaçınılmazdır. Bu durum yalnız bir ahlak problemi değil, ciddi bir manevi sorumluluk, itikada etki eden bir ahiret vebalidir. İslam'ın temel taşlarından biri olan liyakat ve emanet kavramları da tam bu noktada devreye girer. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder. Nisa 58. Hak etmediği bir makamı, rolü veya övgüyü üstlenmek, emaneti ehlinden kaçırmak demektir. Rol çalan biri aynı zamanda liyakat düzenini sarsarak cemiyete de büyük zarar verir. Rol çalma zaafını bertaraf etmede en etkili yollardan biri, hak sahibin kim olduğuna bakmadan hakkını teslim edip hakka teslim olmaktır. Sahabe nesli bu konuda bizlere muazzam örnekler bırakmıştır. Onlar doğruyu ortaya koyan kim olursa olsun sözün içeriğine bakarlar ve hakkı kabul ederlerdi. Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde yaşanan o meşhur olay bu hassasiyetin en açık nişanesidir. Bir hutbe sırasında bir hanım sahabi onu bir konuda düzeltmiş, Hazreti Ömer de hiç tereddüt etmeden "Ömer hata etti, o kadın doğru söyledi" diyerek hakkın üstün olduğunu göstermiştir. Bu tavır sadece bir tevazu değil, hakikatin doğrudan sahibine teslim edilmesidir. Peygamber Efendimiz döneminde de bazı kimseler Resulullah'a çok yakın oldukları izlenimini vererek itibar kazanmak isterlerdi. İnsanların gözünde yer edinmek için özel görüşmeler yapıyor gibi görünmeye çalışırlardı. Bunun üzerine şu ayet nazil olmuştur. Ey iman edenler! Peygamberle gizli konuşacağınız zaman bu görüşmeden önce bir sadaka verin. Mücadele 12. Bu ayetin hikmetlerinden biri, sadece gösteriş için ve yakın görünmek amacıyla yapılan suni yaklaşımları engellemek, samimiyetle taklidi birbirinden ayırmaktır. Bir toplulukta emeğin gerçek sahibinin değil de sesi en çok çıkanın, vitrini en iyi süsleyenin alkışlandığı bir düzen hakim olursa, orada liyakat can çekişmeye başlar. Birbirinin rolünü çalan insanların bulunduğu bir ortamda hiç kimse sırtını bir başkasına yaslayamaz. Zira her başarı bir başkası tarafından yağmalanma riskiyle karşı karşıyadır. Bu güvensizlik ortamı bir süre sonra herkes yapıyor, ben neden yapmayayım diyerek ahlaki yozlaşmayı meşrulaştırır ve cemiyetin manevi dokusunu paramparça eder. Günümüzde bu virüsün en yıkıcı türlerinden biri de dijital dünyada, yani sosyal medyada karşımıza çıkmaktadır. Ekranların sunduğu görünme ve beğenilme arzusu rol çalmayı neredeyse bir hayat tarzı haline getirmiştir. Başkasının çektiği bir fotoğrafı kendi anısıymış gibi paylaşmak, okumadığı kitaplardan alıntılar yaparak derin bir entelektüel imajı çizmek veya başkalarının yaptığı hayır hasenat işlerini kendi başarısıymış gibi kadraja sığdırmak modern zamanların rol hırsızlığıdır. Mümince bir duruş, süslü yalanların değil, sade gerçeklerin peşinden gitmeyi gerektirir. Unutulmamalıdır ki, bir başarının arkasındaki emeği araştırmak ve onu görünür kılmak adaletin en temel şartıdır. Hidayet Erdoğan imzalı, imana zarar veren güncel bir virüs, rol çalmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenler, derginin musahabe bölümünde yer alan Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı "Kalbin Yumuşaması Çok Zikirledir" başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan bedeni türabidir, toprağa mensuptur. yemek, içmek, uyumak ve şehvet gibi işler itibarıyla hayvanidir. Ama ruh itibarıyla da nuranidir, Allah'a mensuptur. İnsanda bedenin işleri galip olursa, insan Allah'tan uzaklaşır. Ruh zayıflar, kalp kararır. Fakat insanda ruhun arzuları galip olursa, o insan Allah'a yaklaşır, kalbi de nurlanır, bedeni de nurlanır. Bunun için kalbi temizlemek ve nurlandırmak lazımdır. Kalp temizlenmedikçe nurlanamaz ve bu halde insan asla kalbi hastalıklardan kurtulamaz. Bir ağacın kökünde çürüklük varsa, onun alameti dallarında, yapraklarında belli olur, meyvesinde görünür. Kalpte de hastalık, çürüklük olursa, bedenin her uzvunda ve her işimde onun eseri ve zararı görülür. Onu tedavi etmek lazımdır. Kalbin tedavisi, ruhun mensup olduğu Allah zikriyle yapılır. Kalbin marazı, zikrullahla temizlenir. Ra'd suresinde Cenab-ı Hak buyurur ki, de ki, Allah dilediği kimseyi saptırır ve Allah kalbiyle gönülden dönüp bağlanan kimseyi hidayete erdirir. Kalpleriyle Allah'a yönelenler de Allah'ın zikriyle kalpleri huzura ve sürura kavuşarak iman edenlerdir. Hakikaten bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekte doyar, yatışır ve huzura erer. Her hastalık az ilaçla tedavi olmadığı gibi, kalp hastalığı da az zikirle tedavi olmaz. Kur'an-ı Kerim'de her yerde Allah'ı çok zikretmek emrolunmuştur. Fakat adet bildirilmemiştir. Çok zaman, çok kere, gece gündüz, sabah akşam gibi sık sık zikretmekten bahsolunmuştur. Kaide icabı adet bildirilmezse o emir kemaline masruf olur. Binaenaleyh çok zikir kalbin tedavisini temin edecek kadar çok olmalı ve daha az olmamalıdır. Zira az zikir kalbi yumuşatamaz. Onun için ayeti kerimede çok zikir emrolunur. Ey müminler! Allah'ı çok zikredin, sabah akşam devamlı zikredin buyurulmuştur. Keza Allah'ı çok zikredin ki saadete eresiniz buyurulmuştur. Ve keza Rabbini çok zikret ve sabah akşam onu tesbih et gibi pek çok ayetlerde bu emir tekrar edilmiştir. Çünkü kalbin yumuşaması ve sadrın şerhi ancak çok zikirle mümkün olur. Bab-ı Ali'de Gümüşhanevi dergahı vardı. Orada 40 gün erbain yapılırdı. Erbain gecelerinde 124 bin zikir yapılır. Fatiha-i Şerife'nin 7 ayetinde 124 harf vardır ve her harfine 1000 zikir yapılırdı. Böylece 124 bin zikir yapılmış olurdu. Duası da tam Berat gecesi yapılacak şekilde erbain 14 Şaban günü biterdi. Sabah biraz ekmek, akşam biraz tuzsuz çorba verilirdi. Sohbetlerde biri yan tarafına biraz yaslandığı zaman hemen "Kimin ki edebi yoktur, o kovulur" denirdi ve herkes derhal toparlanırdı. Edep bu yolun en mühim esasıdır. Bu yolda edeple yürünür, edebi olmayan kimse manen kovulur. Disiplin çok mühimdir. Dersler edeple yapılacak, gece teheccüd kılınacak, dersler seherde olacak ve ateş tam yanacak. Çünkü yemek tencerede hafif ateşte pişer mi? İçinde et var, sebze var. Sebze çabuk pişer ama et çiğ kalır ve yemek iyi pişmezse yenilmez. İşte bütün bu hastalıklardan kalbin tedavisi, nefsin mertebeler kazanması için çok ve devamlı zikir yapmalı. Zikri zamanında ve edeple yapmalı, hiç ihmal etmemeli. Çünkü bu yolda ihmal asla affedilmez ve bir fayda vermez. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2026 sayısında yer alan derginin musahabe bölümünde Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh imzalı "Kalbin Yumuşaması Çok Zikirledir" başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.